Ayrım 41, sayfa 470. Madeline, Kyle'a pek düşkün sayılmazdı. Hatta ondan hiç hoşlanmaz, Porsche kullanmasını aptallık olarak görür ve karısını da yapmacık bulurdu. Ama Madeline için kişisel düşünceler doğru şeyi yapmaya engel değildi. Garni bu kadar spontane olan bir insanın nasıl böylesine prensiplerle dolu bir hayat sürdüğüne bir türlü anlam veremezdi. Yine de onu Madeline yapan bu özellikleriydi. O, Garni'nin karanlığını aydınlatan bir ışıktı. Doğru olan şey hemen şimdi. Birden ilham gelen Garni, arabasını eski bir çiftliğin girişi olan geniş bir alana çekti. Cüzdanından Kyle'in numarasını çıkardı. Parantez, Kyle'in adını ve numarasını telefonuna kaydetmesi zahmetine bile girmemişti ve bu davranışı içinde hep bir sızı olarak kalmıştı. Sabahın 5'inde Seattle saatine göre gece yarısında onu aramak biraz çılgıncaydı ama alternatifi çok daha kötüydü. Aramayı erteleyebilir, sonra yine erteleyebilir ve sonra onu aramamak için mantıklı bir sebep uydurabilirdi. Baba, uyandırdın mı? Hayır, uyanıktım. İyi misin? İyiyim. Ben seni aramak ve çağrılarına geri dönmek istedim. Bu konuda sana karşı kabalık ettim. Oysa sen uzun zamandır bana ulaşmaya çalışıyordun. İyi olduğuna emin misin? Aramak için tuhaf bir saat, biliyorum ama endişelenme. Ben iyiyim. İyi. Zor bir gün geçirdim ama sonuçları iyi oldu. Çağrılarına daha erken yanıt veremememin sebebi oldukça karmaşık bir olayın içinde olmamdı. Ama tabii bu engel olmamalıydı. Bir şeye ihtiyacın var mı? Nasıl bir karmaşık olaydan bahsediyorsun? Ne? Ah, her zamanki gibi bir cinayet soruşturması. Emekli olduğunu sanıyordum. Olmuştum. Yani oldum ama bu olayın içine bir şekilde sürüklendim. Kurbanlardan birini tanıyordum. Uzun hikaye. Seninle görüştüğümüzde hepsini anlatırım. Vay be, yine yaptın. Neyi? Yine bir seri katili yakaladın değil mi? Sen nereden biliyorsun? Kurbanlar. Az evvel kurbanlar dedin. Kaç tanelerdi? Bildiğimiz kadarıyla 5 ama planlanan 20 kişi daha vardı. Ve sen katili yakaladın. Müthiş. Seri katillerin senin karşında hiç şansı yok. Batman gibisin. Garni güldü. Gülmeyeli uzun zaman olmuştu ve uzun zamandır Kyle'la böyle sohbet etmemişti. Aslında bu sohbet pek çok açıdan alışılmışın dışındaydı. En azından 2 dakikadır Kyle'ın aldığı ya da almak üzere olduğu bir şeyden söz etmemişlerdi. Fakat bu davada Batman'e yardımcı olan pek çok insan vardı, dedi Garni. Ama seni aramamın nedeni bu değil. Çağrılarına geri dönmek ve hayatında neler olup bittiğini öğrenmek istedim. Yeni bir şeyler var mı? Pek sayılmaz, dedi Kyle. İşimi kaybettim. Kate ve ben ayrıldık. Kariyerimi değiştirip hukuk fakültesine gidebilirim. Ne dersin? Garni birkaç saniye şaşkınlığın etkisiyle sessiz kaldı ve sonra kahkahalarla gülmeye başladı. Yüce Tanrım, dedi. Neler olmuş böyle? Finanslar, hizmetler endüstrisi çöktü, duymuşsundur. Bununla birlikte işim, evliliğim, 2 dairem ve 3 arabam da uçtu gitti. Hayal bile edemeyeceğin kadar büyük bir felaketin içine bu kadar kolay düşebilmek çok komik doğrusu. Her neyse, şu anda gerçekten hukuk fakültesine gitmeli miyim onu bilmek istiyorum. Sana bunu sormak istemiştim. Sence bunu yapabilecek yapıda bir insan mıyım? Garni, Kyle'a hafta sonu uğramasını ve bu konuda istediği kadar konuşabileceklerini söyledi. Kyle de bu teklifi kabul etti. Hatta çok sevindi. Konuşmaları sona erdiğinde Garni 10 dakika öylece oturdu. Hayrete düşmüştü. Yapması gereken başka aramalar da vardı. Sabah olunca Mark Miller'ın dul eşini araması ve her şeyin bittiğini söylemesi gerekiyordu. Dermot Spinks'in tutuklandığını ve suçluluğun kanıtlandığını söyleyecekti. Kadın muhtemelen Sheridan Klein ya da Rodriguez'den bir telefon almıştı. Ama Garni, Mark'la olan arkadaşlığının hatırına bu aramayı yapmalıydı. Sonra da Sonya Reynolds'ı aramalıydı. Anlaşmalarına göre ona özel vesikalık portrelerinden en az bir tane daha vermesi gerekiyordu. Şu anda bunun ne kadar önemsiz bir konu olduğunu ve hatta zaman kaybı olduğunu düşünüyordu. Yine de onu arayacak, en azından bu konuda konuşup anlaşma yapmayı kabul ettiğini söylemeliydi. Bunun dışında bir şey yaşamaya niyeti yoktu. Sonya'nın ilgisi onu memnun etmişti. Egosunu yükseltti ve az da olsa heyecanlanmasını sağladı. Fakat bedeli çok yüksekti. Garni için çok daha fazla değeri olan şeyleri tehlikeye atmak anlamına geliyordu. Wisherley ve Walnut Crossing arasındaki 250 kilometrelik yol kar yüzünden 3 saat yerine 5 saatte tamamlanmıştı. Garni otobandan çıkıp çiftlik evine giden dağ yoluna saptığında bir tür otopilot uygulamasına geçti. Son bir saattir aralık olan pencereden yüzünün serinlemesini ve ciğerlerine araba kullanmasını yetecek kadar oksijen girmesini sağlamıştı. Büyük ambarla evi birbirinden ayıran eğimli düzlüğe geldiğinde, önceden rüzgarla sağa sola savrulan kar tanelerinin artık doğruca yere düştüğünü fark etti. Düzlükte ilerledikten sonra evin doğusuna yöneldi. Arabayı buraya park edecek, böylece fırtına sona erdiğinde gün ortalarına doğru iyice yükselen güneş sileceklerin buz tutmasına engel olacaktı. Arabayı park etti ve arkasına yaslandı. Kıpırdamaya hali yoktu. O kadar yorulmuştu ki telefonu çalmaya başladığında sesin nereden geldiğini anlaması birkaç saniye sürdü. Evet. Sesi sanki hırlıyormuş gibi çıkıyordu. David orada mı? Kadının sesi çok tanıdık geliyordu. David benim. Ah sen çok farklı geldi. Ben Laura, hastaneden. Bir şey olursa aramamı istemiştin. Kadının konuşmasında aramasını istemesinin tek sebebinin gelişmelerden haberdar olma isteği ile sınırlı olmadığını öğrenmek isteyen bir tonlama vardı. Evet, hatırladığın için teşekkür ederim. Önemli değil, benim için bir zevk. Bir şey mi oldu? Bay Dermot öldü. Affedersin, tekrar söyleyebilir misin? Gregory Dermot hakkında bilgi almak istediğin adam 10 dakika önce öldü. Ölüm sebebi nedir? Henüz resmi bir açıklama olmadı ama MR sonuçlarına göre kafatasında çatlak oluşmuş ve aşırı kanama gerçekleşmiş. Doğru, öyle bir hasar sonrası ölmesi hiç de sürpriz olmadı. Garney bir şeyler hissediyordu ama bu hisler uzak ve tanımlanmaz hislerdi. Haklısın, büyük bir hasar görmüş. İçinde oluşan bu tuhaf hisler onu rahatsız etmeye başladı. Sanki gürültülü bir fırtınanın ortasında cılız bir çığlık duyar gibiydi. Teşekkürler Laura, aramana sevindim. Sorun değil, senin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Sanmıyorum, dedi Garney. Uyusan iyi olur. Evet, iyi uykular ve tekrar teşekkürler. Önce telefonu kapattı, sonra da arabanın içindeki ışığı kapatarak yeniden koltuğa gömüldü. Kıpırdayamayacak kadar yorgundu. Işığı kapatınca etrafı tamamen karanlığa büründü. Yavaş yavaş gözleri buna alıştı. Gökyüzünün ve ormanların karanlığı önce koyu griye, sonra da kar taneleri arasında daha açık bir griye dönüştü. Bir saat içinde güneş doğacak ve o da doğrudaki tepeleri görebilecekti. Gökyüzünde belli belirsiz bir halenin oluştuğunu görebiliyordu. Kar yağışı durdu. Arabanın arkasındaki ev büyük, soğuk ve hareketsizdi. Olup biteni en basit haliyle gözünde canlandırmaya çalıştı. Yatak odasında yalnız annesi ve çıldırmış sarhoş babasıyla birlikte küçük bir çocuk. Çığlıklar, kan ve çaresizlik. Hayat boyu süren fiziksel ve zihinsel hasar. İntikam ve günahlarından arınmak için cinayet hayalleri kurmak. Böylece küçük Sphinx büyüdü. En az 5 adam öldüren ve 20 tane daha öldürmeyi planlayan çılgın Dermut'a dönüştü. Babası tarafından annesinin boğazı kesilen Gregory Sphinx. Her şeyin başladığı evde kafatası ölümcül bir darbeyle parçalanan Gregory Dermot. Garney tepelerin silüetine bakıyordu. Düşünmesi gereken ikinci bir hikaye olduğunu biliyordu. Üstelik bu hikayeyi anlamaya ihtiyacı vardı. Kendi hayatının hikayesi. Babası onu ihmal etmişti. O da büyüyünce babasını ihmal etti. Kariyerine düşkünlüğü ona büyük övgüler getirdi ama hiç huzur vermedi. Dikkat etmediği bir anda küçük oğlu öldü ve Madeline bunların hepsini anlıyordu. Madeline, neredeyse kaybettiği bir ışıktı, tehlikeye attığı bir ışık. Şimdi parmağını bile kıpırdatamayacak kadar yorgundu. Hiçbir şey hissetmiyor, uykuya teslim oluyor gibiydi. Birden kafasındaki bütün düşünceler dağıldı. Ne kadar sürdürdüğünü bilmiyordu ama bu süreliğine hayatta olmadığını düşündü. Sanki içindeki her şeyi bilincini ve anlayışını kaybettirmiş gibiydi. Birdenbire gözlerini açtı ve tepelerin ardında yükselen güneş doğruca gözlerini yaktı. Güneş ışığıyla karşılaşmasının ardından her yeri bembeyaz görmeye başladı ve gözleri ışığa alışınca başka birinin varlığını fark etti. Madeline, turuncu parkasıyla, Garney'in onu takip ettiği gün giydiği parkasıyla arabanın yanında duruyor, Garney'i izliyordu. Garney, kadının ne kadar zamandır orada olduğunu merak etti. Şapkasının kenarlarında buz kristalleri oluşmuştu ve ışıl ışıl parlıyordu. Pencereyi açtı. Kadın önce hiçbir şey söylemedi ama Garney, kadının yüzündeki kabullenme ve sevgi karışımını gördü. Gördü, sezdi, hissetti. Kadının duygularının kendisine hangi kanalla geçtiğinden emin değildi. Kabullenme, sevgi ve bir kez daha sağ salim eve döndüğü için hissettiği o büyük ferahlık. Medli son derece içten bir tavırla kahvaltı yapmak isteyip istemediğini sordu. Üzerindeki turuncu parka güneş ışığını emiyor gibiydi. Garnier arabadan indi ve kadını kollarının arasına aldı. Sanki Madeline hayatın ta kendisiymiş gibi sıkı sıkı sarıldı. Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Madeline. MADELEINE. Kyle. KYLE. Porsche. PORSCHE. Seattle. SEATTLE. Garni. GURNEY. Batman. BATMAN. Kate. KATE. Kyle. KYLE. Dermot Spinks. DERMOTT. SPINKS. Sheridan Klein. SHERIDAN. KLEINE. Rodriguez. RODRIGUEZ. Mark. MARK. Sonya Reynolds. SONYA. REYNOLDS. Fisherly. WYJHERLY. Walnut Crossing. WALNUT. JROSSING. Laura. LAURA. Gregory Spinks. GREGORY. SPINKS. Gregory Dermot. GREGORY. DERMOTT. Kitabın sonu. 6 Ekim 2012. Teşekkür. Sürekli harika fikirler bulan, coşkulu ve ilham kaynağı rehberliği her şeyi iyileştiren, harika başlığı bulunan ve günümüzün yayıncılık dünyasında hiç kitabı yayınlanmamış bir yazarın ilk kitabına bir şans verme cesaretini gösteren muhteşem editörüm Ricky Horgan'a verimli çalışmaları, heyecanları ve destekleri için Lucy Carson ve Paul Croyne'a kitabın yazım aşamasından önce verdiği tavsiyeler ve cesareti için Bernard Wallen, dikkatli eleştirileri ve harika önerileri için Josh Kendall'a, son olarak da gerçekten dünyadaki en iyi ve en zeki temsilci olan Molly Friedrich'e teşekkürlerimi sunarım. Yazar hakkında. John Verdon, Manhattan'daki birçok reklam şirketinde yöneticilik pozisyonunda çalıştı. Ancak kısa bir süre önce hikayesindeki kahraman gibi işiyle birlikte New York'un şehirden uzak, kırsal bir kesimine taşındı. Aklından bir sayı tut, ilk romanı.